Ayrım 29, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 308. Git canını kurtar zabit. Merhaba Ester, 9. gün sabah. Gün ışıyıncaya kadar yazdım, kalemi tutan parmaklarım acımaya, gözlerim yanmaya başlayıncaya kadar. Hayır, tekrar yatağa dönmedim. İnanılmaz derecede dinç hissediyordum kendimi, zihnim pırıl pırıl. En iyi düşünme biçimi yazmaktır derler. Doğruydu. Sadece mazideki olayları değil, bugünü tahlil etmek için de yazmak en iyi metottu. İhtimallerin yarattığı kaostan kurtulan aklım olan biteni şimdi daha iyi görmeye başlamıştı. Balkona çıktım. Şahane bir sonbahar sabahı vardı dışarıda. Dünkü yağmur bir parça serinlik bırakıp terk etmişti İstanbul'u. Sokağa çıkmak için dayanılmaz bir arzu uyandı içimde. Henüz uyanmakta olan evlerin, kapalı dükkanların önünden geçmek, bomboş sokaklarda yürümek. Daha fazla düşünecek ne vardı ki? Giyinip çıktım otelden. Kimsecikler yoktu ortalıkta. Asmalı Mescit sokağının köşesinde mesailerinin sonuna gelmiş esneyip duran iki gece bekçisine rastladım. Dar sokakta ilerlerken dükkanlarını herkesten önce açmak isteyen birkaç gayretli esnafla selamlaştım. Viyanalı karı kocanın işlettiği lokantanın önüne sere serpe uzanıp kemik bekleyen güzel gözlü sokak köpeğine laf attım. Hiç tınmadı. Belli belirsiz kuyruğunu kıpırdattı sadece. Dün karşılaştığım kangalı hatırladım. O da hiç iplememişti beni. Demek köpekler nezdinde böyle bir tesirim vardı. Pek ciddiye alınmayacak bir adam. Cadde-i Kebir'e çıkınca sola döndüm. Nefis kokular geliyordu bir yerlerden. Birkaç adım sonra anladım. Lemon pastanesinden geliyordu. Bu kadar erken mi açıyorlardı? Hayır, pastane müşteriye kapalıydı ama fırında çalışma çoktan başlamış olmalıydı. Mektebi Sultani günlerimden biliyorum. Şimdi dünyanın en lezzetli pastaları pişiyordu içeride. Aynalı pasajı geçince birdenbire genişleyen caddede her an her dakika insan sayısı artıyordu. Senin o çok sevdiğin ama cesaret edip giremediğimiz Madame Cecil'in meşhur terzihanesi henüz açılmamıştı. Cansız mankenlerin donuk bakışları altında geçtim vitrinin önünden. Bir zamanların Bon Marşesi, şimdinin Karl Mann pasajının kapısı açılmış fakat müşteri almıyorlardı içeriye. Hatırlarsan İstanbul'a geldiğinde burayı da ziyaret etmiştik birlikte. Elbette tek bir eşarp bile alamamıştık. Çünkü bu pahalı kıyafetlere yetiştirecek paramız yoktu. Ama şimdi seni yeniden bulsam, hala zengin biri olmasam da istediğin kıyafeti almak isterim. Bak yine kaptırdım kendimi hayallere. Sanki seni bulmuşum, sanki benden gelebilecek hediyeleri kabul edermişim gibi. Neler geçiriyordum aklımdan. Fakat İstanbul'a gelmişsen elbette umut vardı. Hem de hiç yabana atılmayacak bir umut. Cadde-i Kebir'de yürümeyi sürdürdüm. Saint Antoine Kilisesi'nin dış kapıları da kilitliydi henüz. Ama az ilerideki Monsieur Leduc'un çiçekçi dükkanı açılmıştı çoktan. Kırmızı, pembe, sarı güz çiçeklerinin kokusu bütün caddeyi tutmuştu. Galatasaray Sultanisi'nin önüne gelince iyice genişleyen Cadde-i Kebir dümdüz uzanıyordu. Taksim Meydanı'na doğru. Oraya kadar yürümeyi gözüm yemedi. Karnım da acıkmıştı, sola döndüm. Pera House'da denilen İngiliz Büyükelçiliğine açılan sokağa girdim. Bakışlarım ister istemez sağ taraftaki Avrupa pasajına kaydı. Mehmet Esad'ın halı dükkanının olduğu geçit. Dün akşam üzeri gelmeyi unuttuğum mekan. Burası da hala kapalıydı ama eli kulağındaydı. Birazdan kilitler açılırdı. Say ne yapacaktım ben bu şaibeli adamla? Bu sualin cevabını bulmam için Mehmet Esad'ın benimle ne yapacağını bilmem gerekiyordu. Bazı cevaplar vardı aklımda ama hala emin değildim. Bu muammayı Avrupa pasajının kilitli kapısında bırakıp köşedeki lokantaya yürüdüm. Lokantanın adı Nefaset'ti. Sahibi İnebolulu tombul bir adam, Kemalettin amca. Talebe dostuydu, paramız olsun olmasın hiçbirimizi geri çevirmez, aç girer tok çıkardık bu lokantadan. Kemalettin amca vefat etmiş, oğlu da hayırsız çıkınca dükkan aşçıbaşı rasihe kalmıştı. Yemeklerin lezzeti biraz bozulsa da sabahları yaptıkları mercimek çorbası harikaydı hala. Karnımı Nefaset lokantasında doyurdum ama bu kadar gezmek yeterdi. Talebelik yıllarından tanıdığım rasihin kendi eliyle yaptığı kahveyi içip otele döndüm. Ömer bile gelmemişti henüz. Oyalanmadan odama çıktım. Biraz uyusam iyi olacaktı. Hatta niyetlendim de ama nafile. Sabahın tazeliği kanıma karışmıştı bir kere. Bir süre daha uyku haramdı gözlerime. Hiç de şikayetçi değildim bu durumdan. Yazmak istiyordum. Durup dinlenmeden yazmak, aklımdakileri, kalbimdekileri sana anlatmak. Tabii izin verirlerse, fırsat tanırlarsa. Cezmi'nin öldürülmesinin ardından bakalım neler çıkacaktı. İşte bu sebepten daha süratli olmalı, daha çok yazmalıydım. Yine çöktüm masanın başına. Selanik'te birbirimizi kırarak ayrıldığımız o umutsuz günlere geri döndüm. Senden ayrılınca ne yapacağımı bilemeden öylece kala kalmıştım Selanik'in ortasında. Ne gidecek bir evim vardı, ne kapısını çalabilecek bir dostum. Leon dayıya gidemezdim, Paloma nineyi ziyaret edemezdim. Çünkü arkandan geldiğimi, ısrar ettiğimi zannederdin. Bu kadar alçalmayı izzet-i nefsime yediremiyordum. Keşke gururuma yenilmeseymişim, evinize kadar gelseymişim. Keşke ölüm döşeğindeki o yaşlı kadını son kez görseymişim. Evet, bu yüzden çok kızmıştım sana. Paloma nineye inme indiğini, artık son nefesini vermek üzere olduğunu saklamıştım benden. Buna hakkın yoktu. Paloma nine senin olduğu kadar benim de yakınım sayılırdı. Samimi bir muhabbet, hakiki bir saygı duyuyordum o kadına karşı. Ki bu saygı hiç de sebepsiz değilmiş. Bizim cemiyeti yönetenlerin birçoğundan çok daha iyi kavramıştı vaziyeti. Çok daha isabetli tahlilleri vardı istikbal hakkında. Trene binip Dersaadet'e dönmeliydim. Türlü entrikanın, türlü ayak oyunlarının döndüğü yaşlı, yorgun payitahtımıza. Ama gidemiyordum. Görünmez halatlarla Selanik'e bağlanmış gibiydim. Koparamıyordum kendimi. Yapmam gereken bir vazife olmalıydı. Neydi bilmiyorum ama bir eksiklik gitgide büyüyordu. Beyaz Kule'nin oraya indim. Çok değil, 4 yıl önce Basri Bey'le buluştuğumuz bahçeye girdim. Aynı masaya oturdum. Bir şekerli kahve söyleyip etrafı izlemeye başladım. Farklı dillerin konuşulduğu, farklı dinlere inanıldığı, her gönülde farklı bir idealin yattığı bu şehre bir kez daha merhametle baktım. Hatıralar dışında hiçbir bağ kalmamıştı Selanik'le aramda ama yine de hiçbir zaman eksilmeyecek bir sevgi besliyordum ona karşı. Çünkü beni ben yapan bu şehirdi. Gözümü burada açmıştım, hayatı burada tanımıştım. Hatasıyla, sevabıyla burada ömür sürmüştüm. İnkar vefasızlık olurdu. Ömrümün en güzel günleriydi. O gün kendimi bu kadar yalnız, bu kadar çaresiz, bu kadar bitkin hissetmemin hiçbir ilgisi yoktu bu şehirle. Kendi tercihlerim diyeceğim ama eksik kalır. Tarihin bize biçtiği rol diyeceğim yanlış olur. Şanssızlık yine olmayacak. Belki hepsi birden. Evet, hepsi birden bu hale getirmişti beni. Sadece beni mi? Bütün bir insanlığı. Üstelik en kötü günlerimiz bunlar değildi. Ne yazık ki çok daha korkunç bir istikbal bekliyordu bütün dünyayı. Henüz farkında değildim o zamanlar. Evet, 4 yıl önce o masada Basri Bey'le buluştuğumuz kadar iyimser olmasam da umudumu koruyordum hala. Aslına bakarsam bir tek o kalmıştı elimde. Umudumu da kaybedersem yaşamak için hiçbir nedenim olmayacaktı. Denize bakan o güneşsiz bahçede oturmak, sonbahar havasını tenimde hissederek tefekküre dalmak iyi gelmişti. Kederden sıyrılamasam da çaresizlikten, o melun karamsarlıktan kurtulmuştum. Kahvemin son yudumunu içtikten sonra ilk trenle payitahta dönmeye karar verdim. Ama daha önce yapmam gereken bir ziyaret vardı. Evet, bu şehirde hala bana ait olan kutsal bir toprak parçası vardı. Annemin mezarı. İyi ki gitmiştim, mezarın durumu içler acısıydı. Taşı yıkılmış, toprağın üzerine ayrık otları bürümüştü. Asker ceketimi, fesimi çıkartıp mezarı ıslah etmeye çalıştım. Fakat bir süre sonra sırtımdaki yara yeri sızlamaya başladı. Doktor Şakir'in sözlerini hatırladım. Seni taburcu ediyorum ama yaran tam iyileşmedi. Sakın zorlama. Maazallah dikişlerin filan atar. Başına iş alırsın sonra. Yine de elimden geldiğince toparlamaya çalıştım annemin son istirahatgahını. Sonra bir taşın üzerine oturdum. Trablusgarp'ta yaşadıklarımı anlattım anacığıma. Babamın mezarına gidemediğim için af diledim. İstemediğimden değil, harpten fırsat bulamadığım için. Ama merak etme dedim, babam artık yalnız değil. O topraklarda bir arkadaş bıraktım ona. Benim cesur kumandanım Basri Bey'i. Eminim ruhları buluşmuştur çoktan. Çünkü Basri Bey'in de tıpkı babam gibi bu vatandan, bu milletten başka bir kaygısı yoktu. Tıpkı babam gibi o da karısını çocuğunu düşünmeden kendini feda etmişti. Galiba sıra bende. Ben de onların yolundan gideceğim. Üstelik benimki daha az acı verecek. Zira ne bir kadın var arkamdan ağlayacak, ne bir çocuk yokluğumu hissedecek. Fakat sana söz ve de yemin, yaşadığım sürece seni ziyaret edeceğim. Bu mezarı hiçbir zaman bakımsız, hiçbir zaman perişan bırakmayacağım. Bedeni çoktan toprağa karışmış annemle böyle tek taraflı sohbet ederken birinin yanıma yaklaştığını hissettim. Başımı çevirince Hürriyet Meydanı'nın delisi Tiresias'ı gördüm.
''Sigara var mı sigara?'' dedi yanıma oturarak. ''Tanrı'nın bu aciz kuluna bir sigara ver bakalım.''
Severdim Tiresias'ı ama o da yaşlanmıştı. Saçları sakalları bembeyaz olmuştu. Görmekte güçlük çekiyor olmadı ki gözlerini kısarak bakıyordu. Cebimdeki paketi olduğu gibi uzattım. ''Al, hepsi sende kalsın.'' Bir tane çekti, paketi geri uzattı.
''Sadece bir tane, sadece bir tane almaya hakkım var, gerisi günah.''
Israrın manası yoktu. Paketi cebime koyup sigarasını yaktım, gözlerini yarı kapayarak derin bir nefes çekti. Kül rengi dumanları keyifle rüzgara savururken bir şeyler mırıldandı ama duyamadım. ''Ne diyorsun Tiresias, yüksek sesle söyle.'' diye uyardım. Yaşından beklenmeyen bir çeviklikle toparlandı, dudağını kulağıma dayadı.
''Git buradan, hemen git.''
Alaycı bir ifadeyle yüzüne bakarak sordum.
''Niye? Niye gidecekmişim buradan?''
Hızla sağa sola şöyle bir göz attıktan sonra
''Aziz Dimitrios uyandı.'' diye fısıldadı. ''Aziz Dimitrios şehri kurtarmaya geliyor. Kilisesini Müslümanların elinden alacak. Sadece Müslümanlar değil, Yahudiler, Bulgarlar, Ulahlar hepsini yerle yeksan edecek. Selanik sadece bize kalacak. Henüz vakit varken git, git canını kurtar zabit.'' Ölü diri kimin neyin varsa hepsini yanına al git. Bak söylüyorum sana, elinde İsa'nın sancağıyla Aziz Dimitrios geliyor.
Gülüp geçtim zavallı Tiresias'ın sözlerine ama ben ders saadete döndükten bir ay sonra Selanik düştü. Evet, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası Sultan Murat Han tarafından fethedilen, neredeyse 500 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan bu güzelim şehir, üstelik tek kurşun atılmadan teslim edildi. Elbette Selanik'in düşmesinin Tiresias'ın sözleriyle ilgisi yoktu. Sebebi belliydi. İttihat Terakki düşmanı, basiretsiz hükümetlerin ürkek siyaseti ve şehri müdafaya bile gerek görmeden Yunan ordusuna teslim eden Hasan Tahsin Paşa. Kaybettiğimiz sadece Selanik olsa ne gam, çok geçmeden yeniden alırız der geçerdik. Ama Balkanlarda da ağır bir hezimete uğramıştık. Yeni Harbiye Nazırı Nazım Paşa harbi idare edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip değildi. Balkanlarda çatışmalar başlarken yaklaşık 100 bin askerimizi terhis etmekle hiçbir beis görmemişti. Ordunun morali bozuktu. Halasker zabitler ile İttihatçı zabitler arasında derin bir ayrılık baş göstermişti. Evet, artık asker içinde de bize karşı muhalefet yükselmeye başlamıştı. Kendilerini halasker zabitler diye adlandıran bu grup, tıpkı bizim daha önce yaptığımız gibi ordu içinde teşkilatlanıyordu. Hedeflerinde ise sadece İttihatçılar vardı. İnkar etmiyorum, bu bölünmüşlük hadisesinde cemiyetin de çok büyük hataları olmuştu. Orduyu siyasete bulaştırmamalıyız diye aldığımız kongre kararına rağmen her fırsatta müdahil olmuştuk hükümet işlerine. Fakat artık bunların hiçbir kıymeti harbiyesi kalmamıştı. Büyük çöküş başlamıştı. İtiraf edeyim, yıkımın bu kadar korkunç olacağını hiç düşünmemiştim. Bir kez daha haklı çıktığın için sana kızıyordum. Sonra düştüğüm aptallığı anlıyor, kendime kızıyordum. Günlerce bu hastalıklı ruh haliyle yaşadım. Şaşkın olan sadece ben değildim. Bütün cemiyet ne yapacağını bilmez bir haldeydi. Balkan devletleri İstanbul'un kapılarına dayanmışlardı. Bulgarlar güç bela durdurulmuştu Çatalca'da. Ama Selanik'in düşüşü hepsinden daha büyük bir yıkım yaratmıştı üzerimizde. Benim için olduğu kadar cemiyetin büyük çoğunluğu için de korkunç bir olaydı bu. Hakiki bir felaket. Hiçbirimiz bir daha doğduğumuz şehri göremeyecek, sokaklarında yürüyemeyecek, ölülerimizin mezarlarını ziyaret edemeyecektik. Evet, en acısı da buydu. Daha bir ay kadar önce anneme verdiğim sözü yerine getiremeyecek, bir daha asla mezarına dokunamayacaktım.
Kaybettiğimi sadece Selanik değildi. Çocukluğumuzu, gençliğimizi, ölülerimizi, hatıralarımızı, velhasıl hayatımızın bir bölümünü de şehirle birlikte kaybetmiştik. Kendisi Edirneli olmasına rağmen Selanik'in düşmesinden en çok etkilenen kişilerden biri de Talat Bey'di. Cemiyetin Nur-u Osmaniye'deki şubesinde karşılaştığımızda adeta özür dilercesine sormuştu. ''Ne oldu Şehzuvar? Valideni, Mukaddes Hanım'ı getirebildin mi İstanbul'a?'' Annemin bir sene önce vefat ettiğini söyleyince iyice mahcup oldu. Üzülme diye teselli etmeye çalıştı. Mukaddes Hanım'ın mezarı öksüz kalmayacak. Çok sürmez, Selanik yine bizim olacak. Yalan söylediğini kendisi de biliyordu. Nasıl ki babamın mezarı Fizan'da kaybolup gitmişse, anneminki de Selanik'te kaybolacaktı. Ama Talat Bey'e kızmadım, başka ne söyleyebilirdi ki? Cemiyetin siyasi lideriydi. Kaybettik, artık bitti diyecek hali yoktu ya. O da hepimiz gibi vaktinden önce yaşlanmıştı. Geniş alnında derin çizgiler belirmiş, siyah saçları hızla ağarmıştı. Üstelik sohbet ilerledikçe beni şaşırtan itiraflarda bulunmaya başladı. Aslında Fuat'la ben Kara Kemal'le konuşmaya gelmiştik. Evet, mülazım Fuat benden bir ay sonra dönmüştü payitahta. Trablusgarp'taki askerlerimiz orada zaman kaybetmek yerine Balkanlar'da dövüşmek için ders adete geliyorlardı birer ikişer. Ama hepimiz gibi Fuat'ın da kafası karışıktı. Üstelik Basri Bey'in ölümünden sonra o da benim gibi boşlukta kalmıştı. İşte bu meseleleri konuşmak için Kara Kemal'le görüşmeye gelmiştik, Nur-u Osmaniye'deki şubeye. Ama güzel bir rastlantı olmuş, nargilesini fokurdatan Küçük Efendi lakaplı, Kara Kemal'in yanında sigarasını tüttüren Büyük Efendi lakaplı Talat Bey de çıkmıştı karşımıza. İçtiğimiz sigaraların dumanından neredeyse göz gözü görmeyecek hale gelen idare odasında konuşuyorduk. Talat Bey sevinmişti beni gördüğüne. Selanik'ten ders adete gelirken trende yaptığımız o enteresan sohbetten beri konuşamamıştık. Elbette defalarca karşılaşmış ama şöyle dört başı mamur bir sohbete vaktimiz olmamıştı hiç. Mülazım Fuat'a da çok samimi davrandı, halini hatırını sordu. Trablusgarp'taki kahramanlıklarından dolayı tebrik etti. Basri Bey'in şehit olduğunu çok önceden öğrenmişti. ''Müstesna bir dava adamı, namuslu bir asker, cesur bir vatanseverdi.'' dedi gözleri dolarak. ''Kara Kemal de yakından tanırmış Basri Bey'i.'' ''Yaptığın iş hiç de kolay değil Şehzuvar kardeş.'' diyerek bana döndü Kemal Bey. ''Seninki de en az Basri'ninki kadar kahramanca.'' ''Yaralanmış olmamdan bahsetmiyordu. Kendi kumandanımı vuracak cesareti göstermiş olmamı takdir ediyordu. Yerinde ben olsam yapabilir miydim bilmiyorum.'' Böyle bir tartışmanın açılmasına karşıydı Talat Bey. Elbette yapardın, hepimiz yapardık. Bir arkadaşının acısına son veriyorsun. Canlı olarak düşmanın eline geçmesine mani oluyorsun. Bu meselenin konuşulmasını istemiyordum. İnsanın gösterdiği cesaret bir işe yaramalıydı, arkadaşının ölümüne değil. Ne olacak bu vaziyet Talat Bey diyerek hemen mevzuyu değiştirdim. Ne olacak vatanın hali? ''Biz Trablusgarp'ı kurtaralım derken Balkanlar gitti elimizden. Bulgarlar burnumuzun dibine kadar yaklaştı. Kamil Paşa hükümeti ise İttihatçı avında.'' İzmarit haline gelen sigarasının ateşiyle yenisini yaktı, derin bir nefes çekti. ''Sabırlı olmadayız Şehzuvar.'' dedi duman gür bıyıklarının arasından yükselirken. ''Bazen beklemeyi bilmek en büyük erdemdir. Bazen hayatı oluruna bırakmak lazım.'' Bu bizim cemiyetin hiç beceremediği bir iş. Evet, şimdi durup düşünme zamanı, hesap zamanı ama önce kendimizle hesaplaşmalıyız. Büyük bir hata yaptık. Usulca başını salladı. İtiraf etmek kolay değil. Lakin hakikat bu. Mahmut Şevket Paşa'dan bahsediyorum. Onu Harbiye Nazırlığından istifa ettirmek ölümcül bir hataydı. Mahmut Şevket Paşa bir denge unsuruydu. Kendisi farkında olmasa bile bize siyaset yapma zemini hazırlıyordu. Ama bu hakikati biz de fark edemedik. Damat Ferit'in Hürriyet ve İtilaf Partisi'ni fazla ciddiye aldık. Kara Kemal'in çatılmış kaşları, seyiren sağ gözü bu fikre katılmadığını gösteriyordu. Nargile'nin marpucunu çiğnemeyi bırakıp sohbete dahil oldu. ''Öyle diyorsunuz da Talat Bey, sadece ittihatçılar değil ki karşımızdakiler. Miralay Sadık'la halasker zabitanı da yapacağız. Orduda da durum vahim.'' Bizi hataya sürükleyen bu korku oldu işte diye söylendi cemiyetin umumi reisi. Arnavut subayların dağa çıkması, onları halasker zabitanın desteklemesi bizi paniğe uğrattı. 1908'de Abdülhamit'in başına gelenlerin bizim başımıza geleceğini zannettik. Halbuki şartlar çok farklı. En mühimi meclisi biz açtırdık, meşrutiyeti biz ilan ettirdik. Oysa muhalifler tarihin çarkını geriye çevirmeye çalışıyorlar. Baksanıza bazı aptallar Selanik'ten dönen Abdülhamit'i tahta çıkarmayı bile düşünmüşler. Fakat bunlar mühim değil. Bizi mağlubiyete götüren durum kendimize duyduğumuz fazla güven. Evet, bir nevi güç sarhoşu olmuştuk. Hakikatleri görmekten, tahlil etmekten acizdik. O sebepledir ki Mahmut Şevket Paşa'nın oynadığı mühim rolün mahiyetini kavrayamadık. Bizi yarı yolda bırakan Said Paşa'nın kadim düşmanımız olduğunu unuttuk. Kendimizden o kadar emindik ki biz çekilirsek işler yürümez sandık. Ama siyaset boşluk tanımıyor. Biz çekilince muhaliflerimiz çıktı sahneye. Mührü alıp oturdular koltuğa. Hem vatanı mahva sürüklediler hem de bize hücum etmeye başladılar.
Peki hala niye göz yumuyoruz bu adamlara?
Mülazım Fuat'tı söze giren. Heyecanlı bir ses tonuyla konuşuyordu. Çöl rüzgarı benim gibi onun da tenini esmerleştirmiş, harp yüz çizgilerini iyice derinleştirmişti.
Madem ki onlar kanuna karşı gelerek meclisi fethettiler, biz de bütün kuvvetimizi ortaya koyup onları tanımayalım, bir gecede dürüverelim defterlerini, olsun bitsin. Nasıl olsa orduda ekseriyet bizim elimizde. Hem Enver Bey hem öteki zabitlerimiz hala birer efsane olarak görülüyor askerin arasında. Daha ne bekliyoruz? Bir an önce harekete geçip kurtaralım vatanı.
Kara Kemal'in de gözleri ışımıştı.
Ben de aynen senin gibi düşünüyorum aziz kardeşim diye destekledi genç mülazımı. Aslında Eylül'deki kongrede de çok tartışıldı bu konu. Zabitler niye ortalığı bu heriflere bırakıyoruz? Hemen alalım ellerinden hükümeti dediler.
Manidar bir ifadeyle Talat'a baktı.
Ama nedense kabul edilmedi bu teklif.
Yapma Kemal diye sesini yükseltti büyük efendi. Asıl ülkeyi mahva götürecek davranış böylesi bir askeri hareket olurdu. Seçimleri sopa marifetiyle kazandığımız şayiası hala hafızalardayken böylesi bir tavır içine girmemiz cemiyeti iyice zor durumda bırakırdı. Siyasette şiddet kullanmak bir dereceye kadar kabul edilebilir. Ama bir siyasi fırka bütün yol ve yöntemleri bırakıp işi silahla halletmeye kalkarsa mağlubiyete mahkumdur. Hele bizim gibi meselelerin üst üste yığıldığı, işlerin Arap saçına dönüştüğü memleketlerde, inanın bana bu mağlubiyet çok daha kısa sürede gerçekleşecektir.
İnadından vazgeçmedi Kara Kemal.
Fakat kongredeki ilk oylamada ekseriyet aksi yönde el kaldırmıştı.
Çünkü fedailer grubu darbe yapalım istiyordu. Bana ve Fuat'a baktı.
Sizi tenzih ederim ama o grubun içindeki bazı arkadaşlar...
Doğru kelimeyi bulmak için düşündü.
Fazla ateşliydi diyelim, fazla coşkulu. Önce vurup sonra düşünüyorlardı. Bize lazım olansa 40 kere düşünüp bir kez yapmak. Cesaret, yiğitlik ve fedakarlık elbette önemli. Ama vatan sadece bunlarla idare edilemez. Önce doğru bir siyasi programın olması lazım. Doğru bir strateji lazım, doğru taktikler lazım.
Sözlerini yadırgadığımızı zannetmiş olacak ki, ''Öyle değil mi arkadaşlar?'' diye sordu.
''Bu konuda size katılıyorum Talat Bey,'' dedi Fuat öfkesini saklamaya gerek duymadan. ''Trablusgarp'ta bu fedailerden biri hiçbir sebep yokken bir mülazımı çekip vurdu. Hem de bir paşanın çadırında. Mülazımın tek kabahati ittihatçıları eleştirmekti. Zavallıcık bu hatasını canıyla ödedi. Ama o fedai hiçbir ceza almadı.''
Yakup Cemil'den bahsediyordu. Tobruk mıntıkası kumandanı Ethem Paşa'nın çadırında mülazım Şükrü'yü vurmuştu. Hiç şüphe yok ki Talat Bey bu cinayetten haberdardı ama
evet bunu demek istiyorum işte diyerek teferruata girmekten kaçındı. Böyle nahoş olaylar cemiyete faydadan çok zarar veriyor. Bu yüzden bizim için en sağlam ve en emin yol kanunların çizdiği yoldur. Biraz zahmetli, biraz uzun olabilir ama neticede kalıcı zaferi getirecek tek yol budur.
Yakup Cemil ve avanesi Enver Bey'in koruması altındaydı. Kimse onlara bulaşamıyordu. Öte yandan Talat Bey her ne kadar böyle tetiş olaylarına karşıyım dese de eninde sonunda bu fedailerle birlikte hareket etmek zorunda kalacağını biliyordu. Yani bir anlamda onun da bu serden geçtilere ihtiyacı vardı.
Ta ki bu gözü kara adamlar silahlarını kendilerine doğrultuncaya kadar. Ama henüz iş o raddeye varmamıştı. Şu anki meselemiz Balkanlardaki harptir diye sürdürdü sözlerini Talat Bey. Ayrılığı gayrılığı bir yana koyarak vatan müdafasına katılmalıyız. Ne pahasına olursa olsun Bulgarların durdurulması lazım. Bu en önemli milli meseledir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeliyiz hükümete. Eğer biz siyaset oyununu doğru oynarsak tarih bir kez daha tutacaktır elimizden. Sabırla o vaktin gelmesini beklemek lazım. Evet, o sigara dumanına boğulmuş odada bunları söylemişti. Ve inan bana Talat Bey çok samimiydi sözlerinde. Ama çaresizlik mi yoksa siyasetin cilvesi mi, bu konuşmanın üzerinden daha 3 ay geçmeden karşı çıktığı ne varsa hepsini uygulamak zorunda kalacaktı. Ve İttihat ve Terakki Cemiyeti bir darbeyle hükümeti ele geçirecekti.
29. ayrımın sonu. Sayfa 318.